Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin talim ve terbiye metotlarından basitten zora doğru bir yol takip etmesi konusunu geçen haftaki dersimize başlamıştık. Ona devam ediyoruz. Bu bir önemli nebevi usuldür, metottur eğitim ve öğretimde. Önce muhatabın anlayabileceği kolay, basit bilgiler verilmeli, yapabileceği, uygulayabileceği, kendi seviyesine uygun, gücüne, kudretine, akli melekelerine, manevi kuvvetine uygun bilgilerin verilmesi, sonra da kademe kademe orada zora doğru, büyüye doğru bir yol takip edilmesi. Kur'an-ı Kerim bu metodu takip etti. Efendimiz Aleyhisselam sahabesini ve İslam toplumunu terbiye ederken bu metodu takip etti ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla da muvaffak oldu. Efendimiz Aleyhisselam geçen dersimizin son hadis-i şerifinde Cündep bin Abdullah'tan aktarmıştık. Hatırlayalım. Biz diyor Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan ergenlik çağında bir grup genç idik. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden evvel imanı öğrendik. Daha sonra Kur'an'ı öğrendik ve onun sayesinde imanımız arttı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gençlere ve diğer ashabına ilk olarak manevi terbiyede esaslı bir umudu olan imanı öğretiyordu. Yine geçen dersimizde bahsettiğimiz gibi iman her şeyin temeli. Onun için Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde kurtuluşun ilk şartı olarak hep imandan bahsediyor. Diğer ameli salihler ancak sağlam bir imana dayandığı takdirde bir anlam ifade edecektir. Allah'a, ahirete ve inanılması gereken iman esaslarına tam şeksiz şüphesiz bir iman olmadan yapılan iyilikler diğer tarafta insana fayda sağlamayacaktır. Cenab-ı Hak bu şekilde bize bildirmektedir. Dolayısıyla itikat üzerinde, inanç üzerinde ısrarla ve hassasiyete durmak gerekiyor ve inancın ona aykırı olan şekten, şüpheden, diğer zararlı katkılardan, katkı maddelerinden arındırılması için de ve arıdır tutulması için de özel gayret göstermek gerekiyor. Çünkü imansız hiçbir amelin faydası yok. Burada da buna dikkat çekiliyor. Efendimiz Aleyhisselam önce imanı öğretiyor. Allah'a iman, kitaplara iman, peygambere iman, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna iman, tasdik yani. Buradaki Efendimiz Aleyhisselam'ın bu Allah'ın ayetidir, Allah'ın sözüdür dediği her şey o mümin için artık gerçekten çok bağlayıcı bir anlam ifade ediyor. Orada Cenab-ı Hak bir şey emredecek de ben bunu yapar mıyım yapmaz mıyım düşünecek. Böyle bir şey mümkün değil. Cenab-ı Hak bir şey yasaklayacak da o bu şekilde onu tasdik eden kul yapmasam yapsam olur mu diye böyle reddedecek. Böyle bir şey mümkün değil. Yani sağlam bir tasdik olduktan sonra o konuşulan sözler insana gerçekten etki edecektir. Bu bakımdan da imanın öğretimine Efendimiz öncelik verdiğini görüyoruz. Sonra da Kur'an-ı Kerim'in talimine ve ahkamın tedrisine Efendimiz geçiyordu. Zira iman olmadan öğrenilecek diğer bilgiler bir mana ifade etmeyecekti. Bu konuda Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlu Abdullah şöyle demektedir. Uzun bir ömür sürdüm. Bizden birine Kur'an'dan önce iman nasip olurdu. Yani kişi Kur'an-ı Kerim okumadan, belki sureyi ezberlemeden, belki işte hangi sure, hangi ayet böyle, buralara girmeden önce iman nedir? Bunu öğrenirdi. Allah ona onu ikram ederdi. Herhangi bir sure nazil olunca sizin Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi o suredeki helal ve haramları, bilinmesi gereken hususları öğrenirdi. Sonra insanlar gördüm. Onlardan birine imandan önce Kur'an veriliyor. Yani imanın ne olduğunu anlamadan, doğru dürüst iman etmeden, kalbine iman yerleşmeden adam Kur'an-ı Kerim okuyor, sure ezberliyor, ayet ezberliyor. Bunları diyor gördüm diyor. O da Fatiha'dan sonuna kadar onu okuyor. Fakat ne emrettiğini, neleri yasakladığını ve nelerin bellenmesi gerektiğini bilmiyor. Adi hurmayı saçar gibi onu saçıyor. Burada yani Kur'an-ı Kerim okumak tabii ki güzel bir şey, ibadet sayılır, sevabı boldur. Okumadan anlamak da olmaz. Okumak anlamanın da birinci kademesini oluşturmaktadır. Bunların hepsinin ehemmiyeti vardır. Ama sular seller gibi Kur'an-ı Kerim okuyup da onun ahlakından, adabından, haram helalinden haberdar olamamak ve ona bigane kalmak da hiç olacak şey değildir. Dolayısıyla yani Allah'ın ayetlerini iman noktayı nazarından, iman nazarıyla okuyup anlayıp gereğini yapmak tabii ki önemli olduğuna dikkat çekiyor İbni Ömer. İbni Ömer radıyallahu anh bu serzenişiyle ilim öğrenmede takip edilmesi gereken metoda dikkat çekmekte, buna riayet edilmediği zaman doğacak menfi durumlara da ışık tutmaktadır. Hazreti Mevlana çocuklara Kur'an ve sünneti öğretmeye başlamadan evvel ciddi bir edep talimi gerekmektedir derken bu hakikati işaret etmektedir. Dolayısıyla yavrularımıza elifbayı öğretmeden evvel elifin manasını, Allah Teala'nın peygamberin kim olduğunu ve Kur'an'ın nasıl azametli bir ilahi kelam olduğunu belirtmek lazımdır. Önce onların minicik yüreklerini Allah ve Resulullah muhabbetiyle doldurmalı, İslam'ın nezaket, zarafet ve tüm güzellikleri o temiz kalplere aksettirmelidir. Bu da tabii ancak terbiyeli olur. Bu da ancak bu nezaketi, bu zarafeti, bu imanı gönüllerinde taşıyan, hayatlarında taşıyan ve yansıtan anneler, babalar, büyükler, öğretmenler, hocalar vasıtasıyla o kalplere bu güzellikler işlenebilir. Çocuklar, gençler o manevi güzellikleri, o ahlak güzellikleri büyüklerinden, onların sadırlarından, sadece söz olarak değil de, yani kavil olarak değil de, hal olarak sadırlarından alabilirler ancak. Onun kaynağı budur. Dolayısıyla bu hususta annelerin, babaların, öğretmenlerin, büyüklerin gençlere örnek olmaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Fahri Kainat Efendimiz sahabe-i kirama Kur'an-ı Kerim'in hepsini birden öğretmez, bunda da tediriciliği esas alırdı. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi de şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bizlere Kur'an-ı Kerim talim eden biri vardı. Bize şu haberi verdi. Biz Peygamber Efendimiz'den 10 ayet alır, bunlardaki bilgileri ve amelleri öğrenmeden diğer 10 ayete geçmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hem ilim hem de ameli birlikte öğretirdi. Böyle zaten Efendimiz aleyhisselam zamanında Kur'an-ı Kerim peyderpey indiği için orada Efendimizin yanındaki sahabe-i kiram bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişlerdi. Kur'an-ı Kerim toplu halde gelmemişti. Sure sure ayet ayet geldiği için bir grup ayet geliyor. Efendimiz onu okuyor sahabeye. Ezberliyorlar, anlıyorlar. Yerini yapmaya çalışıyorlar, iyice hazmediyorlar, problemlerini çözüyorlar. Sonra onu iyice hazmettikten sonra diğer ayet geliyor. O şekilde 23 yıl boyunca o 6000 küsur ayeti kerime 23 boyunca peyderpey geliyor. Onu anlayıp yaşama ve tatbik etme 23 yılla yayılmış oluyor. Dolayısıyla orada muvaffak olunmuş oluyor. Sonra diyeyim ki Müslüman olanlar, yani bilahare Müslümanlar da Efendimiz Aleyhisselam'a geldikleri zaman da şimdiye kadar ne kadar ayet geldi, hepsini ya Resulallah ver bana, bunları öğreneyim, yaşayayım demiyor. Oradan işte 10 ayet alırdı, bir miktar diyelim, 10 ayet alırdık diyor. Onu güzel öğrenirdik, hazmederdik, yaşamaya çalışırdık, peşine gider bir 10 ayet de alırdık. Bununla ilgili Rabiatül Adeviye'nin güzel bir hatırası vardır. Sevgili kıymetli dinleyenlerimiz, bir delikanlı geliyor. Rabiatül Adeviye meşhur mutasavvıf hanımlardan birisi. Yani takvasıyla, maneviyatıyla ün yapmış, menkıbeleri olan bir annemiz, bir hanım kardeşimiz. Ona bir delikanlı geliyor. Genç bir delikanlı. Sorular soruyor. Diyor ki ben şunu bana söyler misin? Şu konuda ne dersin diye sorular soruyor. O da o gencin yaşayabileceği, anlayıp yaşayabileceği seviyede ona bunları öğretiyor. Şöyle olur, böyle olur, şu güzellik şöyle yapılır diye. Sonra genç onu öğrendikten sonra bir daha bir şey soruyor. Bir daha bir şey soruyor falan böyle. Rabiatü Adeviye diyor ki ey genç diyor, senin derdin böyle iş olsun diye bilgi öğrenmek mi? Yoksa öğrendiğin şeyi yaşamak mı? Eğer senin derdin öğrendiğin şeyi yaşamaksa önce sana anlattığım şu şeyleri git güzelce bir uygulamaya çalış. İbadet olsun, sünnetler olsun. Uygulamaya çalış. Bunları başardıktan sonra gel ikinci kademe sorular sor. Onları mesela anlatayım. Onları yaşa. Bu şekilde daha ziyade uygulamaya ağırlık vererek devam edelim. Ama senin derdin öyle kuru kuru bilgi almaksa bunun bir anlamı yok. Ne sen yorul ne de beni yor diye cevap veriyor. Dolayısıyla bu İslam'ın güzelliklerini, emirlerini böyle belli bir plan dairesinde sistematik bir şekilde basitten sonra doğru böyle kademe kademe öğrenip yaşama ve öğrencilerimizle bu şekilde planlı bir şekilde bunu uygulama tatbik etme bizim başarılı olmamıza yardımcı olacaktır. Peygamber Efendimizin bu uygulamasından öğrenilen bilgileri hazmedip içimize sindirebilmek için teenniye dikkat edilmesinin lüzumu açıkça anlaşılmakta ve amelsiz ilmin bir fayda sağlamayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Buna hareketle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah Teala'ya sığınmıştır. Arap atasözü el ilmu bile amelin keşşeceri bile semerin. Bu işte ayet ve hadislerden süzülmüş bir anlam ifade ediyor bu Arap atasözü. El ilmu bile amel, amelsiz ilim keşşeceri bile semer, meyvesi ağaca benzer. Tamam, belki ağacın yaprakları olabilir ve gölgesi olabilir ama ilminde bir insana sağladığı belki bir gurur olur. İşte ne diyeyim, bir bazı faydalar olabilir. Ama biz o ağaçta meyve beklerken bakıyoruz. Aylar geçiyor, mevsim geçiyor. Bir tane meyve alamıyoruz. Amelsiz ilimde bunun gibi insana fazla fayda sağlamayabilir. Yine sevgili Peygamber Aleyhisselam'ın ilimle ilgili olarak Allah'a sığındığı bir husus var. Demek ki her ilim ilim değil. Her ilim ya da öğrenilen her şey faydalı olmayabilir. Cenab-ı Hakk'a sığındığı hususların bir tanesi de Allahümme inni auzubike min ilmin la yenfa. Ya Rabbi, fayda vermeyecek ilimden sana sığınırım. Peki fayda vermeyecek ilim nedir? İnsan gerçekleri öğrenir ama o gerçeklerin gereğini kendisi yapmaz. Onlarla amel etmezse bu ilmin büyük ihtimalle faydası olduğu söylenebilir. Cenab-ı Hak bir benzetme yapıyor. Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesinde söz konusu Yahudi alimlerden, Tevrat'tan bahsediyor ama o bir misaldir, bir temsildir. Gerçeğin bilgisini bilip de gereğini yapmayan herkes hakkında geçerli bir temsildir o. Nedir? Estağfirullah. Meselüllezîne hummilüttevrâte sümme lem yahmilûhâ kemeselil himâri yahmilü esfâra. O Tevrat'ı ezberleyip ayetlerini, o da hükümleri ezberleyip onun gereğiyle amel etmeyenlerin misali sırtında yüklerle, ciltler dolusu kitap taşıyıp da ne taşıdığının farkında olmayan eşek gibidir. Bunun misali eşek gibidir. Cenab-ı Hak burada böyle çok açık bir misal veriyor. Çok açık bir temsil bu. Yani düşünelim, bir merkep yolda gidiyor. Sırtında tefsirler, hadis fıkıh kitapları, tasavvuf kitapları, ahlak kitapları böyle yığınla taşıyor ve sallana sallana götürüyor. Ama ya kitap mı taşıyor, odun mu taşıyor, onun için fark edemiyor. Sadece taşıyor o. Yani yorgunluktan başka ona sağlayacağı bir şey yok. Belki o, yani eşek yine masumdur. Çünkü hiç olmazsa sahibinin bir işini yapmakta, kendi vazifesini yapmaktadır. Orada eşek aslında kötülenecek durumda değil. Yani o himar, eşek vazifesini yapmış olmanın aslında bir takdire şayan bir durum içerisindedir. Misal verilen, yani müşebbeh olan o alimler, gerçeği bilen insanların hali o eşekten çok daha kötü durumda. Niye? O kitapları ezberlemişler. Tevrat ezberlemişler. Haramı biliyorlar, helali biliyorlar. Allah'ın hududunu biliyorlar. Ama onun gereğini yerine getirmiyorlar. Dolayısıyla onların hali o merkeplerden çok daha kötü durumda. Bunu Cenab-ı Hak misal veriyor. Bu doğruyu bilen, Allah'ı, Allah'a ibadeti, kulluğun gereklerini bilen ama bunu yerine getirmeyen herkes için bu misal geçerlidir. Müfessirlerimiz böyle söylüyorlar. İkinci olarak Cenab-ı Hak Bakara suresinde 46. 47. ayet kerimelerde bir grup insandan bahsediyor. Kim onlar? Onlar insanlara doğruyu öğretiyorlar. Doğruyu biliyorlar, doğruyu öğretiyorlar. Hatta insanlara iyiliği emrediyorlar. Şöyle yapın, böyle yapın, şunu yapmayın diye emrediyorlar. Fakat anlattıkları o gerçekleri kendileri yaşamıyorlar. Cenab-ı Hak bunlara serzenişte bulunuyor. Diyor ki, اَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ Siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz. وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Ama o emrettiğiniz şeylerin gereğini kendiniz yapmıyorsunuz, kendinizi unutuyorsunuz. وَاَنْتُمْ تَتْتُونَ الْكِتَابِ Bir de üstelik kitabı okuyorsunuz. Yani kitapta Allah'ın kitabında ne doğru ne yanlış bunları da efendim görüyorsunuz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Buradaki yani sergilediğiniz bu hal ve hareketlerdeki tutarsızlığı, buradaki çelişkiyi düşünmüyor musunuz? Bunu akledecek derecede bir aklınız yok mu? Niye? Madem ki bu iyilik, madem ki onu insanlara yapmasını istiyorsunuz, hadi yapın diyorsunuz. Bu iyiliği sizin yapmanıza gerekmez mi? Bir kötülüğü yasaklıyorsunuz, yapmayın bu yasaktır, günahtır diyorsunuz. O günahtan kendiniz kaçınmanız gerekmez mi? Niçin böyle bir çelişki içerisinde oluyorsunuz? Cenab-ı Hak böyle olanları efela teakilun, yani akılsızlıkla aslında töhmet altında bırakmış oluyor, itham etmiş oluyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'a sığındığı bu faydası ilimde demek ki olabiliyormuş. Bunu görebildik. Cenab-ı Hak bize hep faydalı, hayırlı ilimler elde etmeyi ve onu yeni yapmayı nasip eylesin. Eğitim ve öğretimde istediğimiz başarı elde edebilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın tatbik ettikleri bu basitten zora, küçükten büyüğe doğru bu terbiye metodunu tabii ki kullanmamız gereklidir, önemlidir ve faydalıdır. Zira insanın istidat, kabiliyet, idrak gücü ve kapasiteleri belli olup her şeyi bir anda veya kısa bir sürede öğrenmesi mümkün değildir. Bilgilerin ehem, mühimi olduğu gibi faydalı ve zararlısı da vardır. Hatta günümüzde değişik yollarla zararlı bilgiler insanımızın zihin ve gönüllerine daha çok nüfuz edebilmektedir. Çoğu kere lüzumsuz ve anlamsız bilgiler lüzumlu hatta zarur olan bilgilerin önüne geçirilerek genç dimağlara aşılanmaya çalışılmaktadır. İyi ile kötü, faydalı ile zararlı birbirine karışmaktadır. Böyle bilgi anarşisinin kol gezdiği şartlar altında sıhhatli bir eğitim öğretim faaliyeti yürütmek oldukça zordur. Bunun Allah ve Resulü'nün emirleri çerçevesinde dikkatli bir şekilde tanzim edilmesi zarureti vardır. Gerçekten günümüzdeki efendim bu sosyal medyanın, internetin bu kadar yaygın olduğu bir ortamda doğru bilgilerle yanlış bilgiler, zararlı bilgilerde faydalı bilgiler birbirine karışmış durumda. Hatta zararlı, yanlış bilgiler, zararlı bilgiler insanlığı kötülüğe, ahlaksızlığa sevk edecek yayınlar, görsel malzemeler, bilgiler çok daha fazla insanların kulağına, gözüne, kalbine ulaşabilmektedir. Ve bu büyük bir bozgunluğu, fesadı doğurmaktadır. Dolayısıyla burada büyük bir savaş verilmektedir. Hepimizin, bütün Müslümanlar olarak her türlü iletişim kaynağını internetinden ve diğer bütün iletişim kaynaklarını doğru bilgileri insana ulaştırmak üzere aktif bir şekilde kullanma zarureti de buradan ortaya çıkmış oluyor. Ayet-i kerime وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ De ki hak geldi, batıl zahil oldu yok olup gitti. İnnel batına kâne zehûka, zaten batılın hakkı eriyip yok olup gitmektir. Şimdi hangi yere hak bilgi ulaşırsa oradan batıl bilgi uzaklaşır. Ama hangi yere hak bilgi doğru ulaşmazsa oraya mutlaka batıl bilgi ulaşmış olacaktır. Yani batıl, hakkını batıl almış olacaktır. Dolayısıyla bu hak batıl savaşı, mücadelesi her alana devam etmektedir. İnsanlara doğru bilgiyi ulaştırma noktasında da bu savaş devam etmektedir. Bu savaşı kazanabilmek için de tüm Müslümanların, bizlerin çok dikkatli bir şekilde bu alandaki gayretlerimizi, faaliyetlerimizi artırmamız gerekmektedir. Cenab-ı Hak inşallah bu çerçevede bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tatbik ettiği, eğitim öğretimine tatbik ettiği bu basitten sonra doğru, küçükten büyüğe doğru eğitim metodunu en güzel şekilde kavrayıp faaliyetlerimizde, ilmi faaliyetlerimizde tatbik edebilmeyi nasip eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.